Sayfa 217. Vezir Nurettin, kardeşi Vezir Şemseddin ve Hasan Bedrettin'in öyküsü. Bunun üzerine Cafer-ül Barmaki söze başlamış. Bil ki ey Emir-ül Müminin, Mısır ülkesinde bir zamanlar dürüst ve hayırsever bir sultan varmış. Bu sultanın da fen ve edebiyata derinden aşina, bilge bir veziri varmış. Ve bu vezir yaşı ilerlemiş bir ihtiyar imiş. Ama gökteki aya benzer iki oğlu varmış. Büyüğünün adı Şemseddin, küçüğünün adı Nurettin imiş. Şemseddin dinin güneşi, Nurettin dinin ışığı anlamında. Ama küçük olan Nurettin aslında yakışıklı ve karakter sahibi olan Şemseddin'den de yakışıklı ve nitelikli imiş. Öylesine ki Nurettin'in bütün dünyada bir eşi daha bulunamazmış. Öyle hayranlık uyandırırmış ki güzelliğinin ünü tüm ülkelerde duyulmuş ve birçok gezgin uzak ülkelerden sırf onun üstünlüğünü görmek ve yüzünün güzelliğini seyretmek için Mısır'a gelirlermiş. Babaları vezir Tanrı'nın takdiriyle ölmüş. Sultan büyük bir üzüntü duymuş. Vezirin çocuklarını huzuruna çağırtmış. Onları yanına yaklaştırmış ve her birine birer hilat giydirterek onlara "Bu andan başlayarak benim yanımda babanızın görevlerini yürüteceksiniz." demiş. Bunu duyunca çok sevinmişler ve sultanın önünde eğilerek yere öpmüşler. Sonra da bir ay süreyle babalarının cenaze merasimini yapmışlar. Ve bundan sonra vezirlik görevlerini yürütmeye başlamışlar. Ve her biri sırayla birer haftalık sürelerle görevi yürütmüşler. Ve sultan geziye çıkınca bu iki kardeşten birini yanına alırmış. Böylece gecelerden bir gece, ertesi gün yola çıkacak sultana yoldaşlık etme sırası Şemseddin'e gelmişken, iki kardeş oturup geceyi geçirmek üzere şuradan buradan konuşuyorlarmış. Konuşmanın akışı içinde büyüğü küçüğüne, "Kardeşim, artık evlenme zamanımızın geldiğini düşündüğümü söylemek ihtiyacını duyuyorum ama ikimiz aynı gece evlenelim." demiş. Nurettin de, "Kardeşim, istediğin gibi davran, her şeyde seninle uyuşurum." demiş. Bu husus bir kez aralarında kararlaşınca Şemseddin Nurettin'e "Allah'ın rızasıyla iki genç kızla evlenip aynı gece gerdeğe girince ikisinin de aynı gece hamile kalması ve Allah takdir etmişse aynı gün karının bir erkek çocuğu benim karımın da bir kız çocuğu doğurması olasıdır. Bize o zaman birbirinin yeğeni olan bu çocukları evlendirmek düşer." demiş. Buna Nurettin "Kardeşim bu durumda kızın için mehir. Mehir, şeriata göre mehri müeccel ve mehri muaccel olarak iki bölüm halinde ödenen nikah bedeli. Mehri muaccel, nikahla birlikte. Mehri müeccel ise boşanma ya da ölüm dolayısıyla ödenen bedele verilen addır. Olarak oğlumun ne kadar ödemesini düşünüyorsun?" sorusunu yöneltmiş. Şemseddin de, "Oğlundan kızımın nikah bedeli olarak 3000 altın dinar, 3 meyve bahçesi ve Mısır'da en iyi durumda 3 köy alırım. Doğrusu kızımın değeri karşısında istediklerim pek o kadar fazla değil. Ve eğer oğlun olan delikanlı bu sözleşmeyi kabul etmek istemezse aramızda hiçbir ilişki kurulamaz." demiş. Bu sözler üzerine Nurettin, "Bunu böyle düşünme. Gerçekte oğlumdan istemeyi düşündüğüm bu mehir de nedir? Unutma ki biz iki kardeşiz ve iki veziriz. Böyle bir istemde bulunacağına, kızını oğluma armağan olarak sunmalısın, herhangi bir mehir istemeyi aklından geçirmeden. Sonra bilmez misin ki erkek daima dişiden daha değerlidir? Oğlum da bir erkek olduğuna göre mehir talep edeceğine kızın çeyiz getirmelidir. Sen tıpkı malını satmak istemeyen tacirin tereyağı fiyatını ikiye, dörde katlaması gibi bir hesap içindesin." demiş. Şemseddin bunu duyunca, "Görüyorum ki sen gerçekte oğlunun kızımdan daha soylu olduğunu düşünmektesin. Böyleyse senin akıldan ve doğru düşünmeden ve de minnettarlıktan yana tüm olarak nasipsiz olduğun anlaşılıyor. Çünkü vezirlikten söz ettiğin anda yüksek görevler üstlenmenin sadece bana borçlu olduğunu hatırlamalısın. Seni kendime yardımcı olarak aldımsa bunun nedeni sana acımamdandır ve de bana destek olman içindir. Ama öyle olsun, senin işine nasıl gelirse öyle konuş. Ama ben, sen böyle konuştuğun için altınla tartsan bile kızımı artık senin oğlunla evlendirmem." demiş. Bu sözler üzerine Nurettin çok kızmış ve "Ben de öyle, artık oğlumu senin kızınla evlendirmek istemiyorum." diye haykırmış. Şemseddin, "Evet, bu iş burada biter ve şimdi yarın sultan ile birlikte buradan ayrılacağıma göre sana sözlerinin ne denli uyumsuz olduğunu anlatacak zamanım olmayacak. Ama sonra görürsün, döndüğümde Allah isterse ne olacaksa olur." demiş. Bunun üzerine Nurettin olan bitenden son derece üzgün uzaklaşmış. Tüm üzgün düşüncelerini de uyutmak üzere tek başına uyumaya gitmiş. Ertesi sabah Sultan Şemsettin'in yoldaşlığında gezisini yapmak üzere saraydan çıkıp Nil kıyısına doğru yol almış. Oradan kayıkla Cize'ye ulaşacakmış. Oradan da ehramların olduğu semte. Nurettin'e gelince kardeşiyle yaptığı tartışmadan dolayı çok kötü bir ruh halinde o geceyi geçirdikten sonra ertesi sabah erkenden uyanmış, abdest alıp sabah namazını kıldıktan sonra dolabına yönelip oradan kendisi hakkında kardeşinin aşağılayıcı sözlerini ve maruz kaldığı hakareti aklından hiç çıkarmayarak altın dolu bir heybe almış, aklına gelen şu dizeleri okumaya başlamış. Yola çık dostum, her şeyi bırak ve yola çık. Terk ettiğin dostlar yerine pekala başkalarını bulursun. Git, evden çık ve çadırı kur. Çadırda yat, kalk. Yaşamın zevkleri orada, sadece oradadır. Uygar ve dayanıklı meskenlerde sıcaklık yoktur asla. Dostluk yoktur asla. İnan bana, yurdundan kaç. Yurdunun toprağından köklerini sök ve yabancı ülkelere yerleş. Dinle, durgun su çürüyüp kokar, yine de akıntıya dönüşürse kokuşmuşluğundan kurtulabilir, yoksa başka türlü iyileşemez. Dolunayken ayı gözledim, gözlerinin ışıktan, gözlerinin sayısını öğrendim. Ama boşluktaki dolanım turlarını izlemek zahmetine katlanmasaydım, her semtinin gözleri, bana yönelen o gözleri tanıyabilir miydim? Ve arslan, tıkız ormandan çıkmasaydım, arslanı sürüp avlayabilir miydim? Ve ok, yaya bağlı olsa yaralayıcı olabilir miydi? Ve altın ya da gümüş, maden damarlarından çıkarılmasaydılar, değersiz bir toz olmayacaklar mıydı? Ve uyumlu uta gelince, onu bilirsin, ona şekil vermek üzere işçisi, ağacını, topraktan kökleyip çıkarmasaydı, oduncuya odun olurdu. Terk et ülkeni sen de, tepelere çıkarsın. Ama toprağına bağlı kalırsan, yüksekliklere asla ulaşamazsın. Bu dizeleri okuyup bitirince genç kölelerinden birine alaca renkli, iri ve iyi yol alan bir katırı koşuma hazırlamasını emretmiş. Köle katırların en güzelini seçerek İsfahan kadifesinden eğer altlığını serip, altın telli nakışla süsle eğeri, Hint işi üzengileri takarak hayvanı öyle bir hazırlamış ki evlenmek üzere iyice süslenmiş bir yeni gelin görünümü almış. Nurettin ayrıca bunların üzerine büyüyecek bir ipek yalı, bir de namazlı kalı konmasını emretmiş ve bütün bunlar yerine getirilince heybeyi altın ve mücevherlerle doldurup küçük halı ile büyüğü arasına sıkıştırmış. Bunlar yapılınca köle çocuğa ve diğer tüm kölelere kentin ötesinde Kalyubiye, Heliopolis, bugün kente dönüşmüş Kahire'nin 20 kilometre ötesinde bir yer, Kavam. Yöresinde bir geziye çıkıyorum. Orada 3 gece kalacağım. Çünkü göğsümde bir daralma duyuyorum. Orada açık havayı soluyarak biraz ferahlamak istiyorum. Ama beni kimsenin izlemesini istemiyorum demiş. Bunu izleyerek bir parça daha yol tedarikinde bulunduktan sonra katıra binmiş ve aceleyle oradan uzaklaşmış. Bir kez Kahire'den çıkınca öğleye kadar rahat bir yolculukla Belbeyis, aşağı Mısır'da Kahire'nin kuzeyinde Suriye yolu üzerinde bir kent, Kavam. Ulaşmış ve orada durmuş. Katırı dinlendirmek kadar kendisi de dinlenmek üzere orada hayvandan inmiş. Biraz yemek yemiş ve yeniden yola koyulmuş. 2 gün sonra tam öğle vakti cins katırı sayesinde kutsal kent Kudüs'e ulaşmış. Orada katırdan inmiş, dinlenmiş. Katırı da dinlendirmiş. Azık torbasından yiyecek bir şeyler çıkarıp yemiş. Bu iş bitince torbasını başının altına koyup yere büyük ipek halısını sererek yatıp uyumuş. Boyuna kardeşinin kendisine reva gördüğü davranışa kızıp durarak. Ertesi gün şafak vakti yeniden eğer kurulmuş, bu kez güzel bir gidişle Halep kentine gelinceye kadar yol almış. Orada kentin bir hanında mekan tutmuş. Sükunetle kendisini ve katırını dinlendirmek için 3 gün kalmış. Halep'in güzel havasını iyice soluduktan sonra yola koyulmayı düşlemiş. Bu maksatla çocukluğundan beri çok sevdiği Halep'te en iyi şekilde yapılan şekere bulanmış, fıstık ve bademle doldurulmuş, o güzel hamur işi tatlılardan satın aldıktan sonra katırına binip yola çıkmış. Ve katırını bildiği gibi yol alması için özgür bırakmış. Çünkü bir kez Halep'e geldikten sonra artık nereye gideceğini bilmiyormuş. Böylece gece gündüz yol alıp bir akşam güneşin battığı sırada Basra kentine gelmiş. Fakat o Basra'ya geldiğinin farkında değilmiş. Bir hana gelip soruşturduktan sonra buranın Basra olduğunu öğrenmiş. Bunun üzerine katırdan inmiş, üzerindeki halıları, yiyecekleri ve heybeyi almış. Ve hanın kapıcısından hemen dinlenmeye geçip soğuk almasın diye katırı biraz gezdirmesini istemiş. Nurettin'in kendisine gelince halısını sermiş ve dinlenmek üzere handa oturmuş. Hanın kapıcısı dizgininden tutup katırı alıp yürütmüş. Rastlantı bu ya, tam o sırada Basra veziri de sarayının penceresinde oturmuş, sokağa bakıp duruyormuş. Güzel katırı ve büyük değer taşıyan koşumlarını görmüş. Bu katırın kesinlikle yabancı vezirlerden birine, hatta belki de emirlerden bir emire ait olması gerektiğini düşünmüş. Hayvana bakarken büyük bir şaşkınlığa kapılmış. Sonra genç kölelerinden birine kapıcı ile katırı kendisine getirmesi emrini vermiş. Ve delikanlı koşup bulduğu kapıcıyı vezirin huzuruna getirmiş. Bunun üzerine kapıcı ilerleyip çok yaşlı ve çok saygın bir ihtiyar olan vezirin ayakları arasındaki toprağı öpmüş. Vezir kapıcıya, "Bu katırın sahibi kimdir?" diye sormuş. Kapıcı, "Efendimiz, bu katırın sahibi gerçekte insanın başını döndüren, büyük bir tacirin oğlu gibi giyimli ve tüm görünüşüyle saygı ve hayranlık uyandıran çok yakışıklı genç bir adamdır," diye yanıt vermiş. Kapıcının bu sözleri üzerine vezir ayağa kalkmış, ata binmiş, aceleyle hana gitmiş ve avluya girmiş. Veziri görünce Nurettin ayağa kalkmış ve onu karşılamak üzere yanına koşmuş ve attan inmesine yardım etmiş. Bunun üzerine vezir ona adet olduğu üzere selam vermiş ve Nurettin bu selamı yürekten bir ilgiyle alıp iade etmiş. Vezir yanına oturarak ona, "Çocuğum, nereden geliyorsun ve hangi nedenle Basra'da bulunuyorsun?" diye sormuş. Nurettin de ona, "Efendim, doğduğum ve yaşadığım kent olan Kahire'den geliyorum. Babam Mısır Sultanı'nın veziriydi. Fakat Allah'ın rahmetine kavuşmak üzere öldü," demiş. Sonra Nurettin öyküsünü baştan sona kadar vezire anlatmış. Sonra da, "Fakat tüm ülke ve kentleri ziyaret edip her yanı görmedikçe yeniden asla Mısır'a dönmemek üzere kesin karar aldım," diye eklemiş. Nurettin'in bu sözleri üzerine vezir, "Çocuğum, devamlı gezme konusundaki bu üzücü görüşü terk et. Senin mahvına neden olabilir. Çünkü bilirsin ki yabancı ülkelerde gezinmek felakete ve kötü sonuçlara götürür. Benim nasihatımı dinle çocuğum. Yoksa senin adına zamanın ve yaşamın getireceği belalarından korkarım," demiş. Sonra vezir kölelere katırın koşumlarını ve halıları ve ipekleri çözmelerini emretmiş ve Nurettin'i birlikte alarak evine götürmüş. Ona bir oda tahsis etmiş. Ona ihtiyaç duyabileceği her şeyi sağladıktan sonra dinlenmesini istemiş. Nurettin böylece vezirin nezdinde bir süre kalmış. Vezir de onu her gün görüyor ve ağırlayarak lütuflarda bulunuyormuş. Sonunda Nurettin'i çok sevmiş ve bir gün ona, "Çocuğum, ben çok ihtiyarladım ve erkek çocuğum da yok. Ama Allah bana güzellikte ve kusursuzlukta sana uyan bir kız çocuğu verdi. Bugüne kadar onu benden isteyen herkesi geriye çevirdim. Ama şimdi yüreğimin tüm sevgisiyle sevdiğim seni tanıdıktan sonra kızımı hizmetinde bir köle olarak kabul etmek isteyip istemediğini soruyorum. Çünkü büyük bir temenniyle senin kızımın kocası olmanı istiyorum. Şayet kabul edersen şimdi sultanın yanına çıkacak, ona senin Mısır'dan yeni gelmiş yeğenim olduğunu ve Basra'ya da kızımla evlenmek üzere gelmiş bulunduğunu söyleyeceğim. Ve sultan benim hatırıma seni vezir olarak benim yerime tayin edecektir. Çünkü ben artık çok ihtiyar oldum. Dinlenmem gerek. Benim için artık evime çekilip oradan ayrılmamak büyük bir zevk olacaktır," demiş. Vezirin bu önerisini duyunca Nurettin susmuş ve başını önüne eğmiş. Sonra da "Duyduk ve itaat ettik," demiş. Bunu duyan vezir büyük bir sevince kapılmış ve hemen kölelerine şölen hazırlamalarını, emirler içinde en büyüklerine özellikle ayrılmış olan büyük kabul salonunu süsleyip aydınlatmalarını emretmiş. Sonra tüm dostlarını bir araya toplamış. Ülkenin tüm ileri gelenleri ve Basra'nın tüm büyük tacirlerini davet etmiş. Hepsi huzurunda bulunmuşlar. Bunun üzerine vezir, başkalarına üstün tutarak Nurettin'in niçin damat olarak seçtiğini onlara açıklamak için, "Benim Mısır sarayında vezir olan bir kardeşim vardı. Hepinizin bildiği gibi Tanrı nasıl bana bir kız evlat verdiyse onu da iki oğlan evlatla donatmış. Kardeşim ölmeden önce oğullarından biriyle kızımı evlendirmeyi bana tavsiye etmişti. Ben de ona vaat etmiştim. İşte şu karşınızda gördüğünüz delikanlı kardeşimin oğullarından biridir. Buraya bu maksatla gelmiştir. Onun kızımla sözleşmesini hazırlamayı ve gelip bizimle birlikte oturmasını çok arzu etmekteyim demiş. Bunun üzerine hepsi, evet doğrusu da bu, yapacağın başımız üzerindedir demişler. Sonra tüm çağrılılar büyük şölene katılmışlar. Her türden şarap içmişler ve pek çok hamur işi ve tatlı yemişler. Sonra adet üzere gül suyu serpildikten sonra vezirden ve Nurettin'den izin alıp ayrılmışlar. Bunun üzerine vezir genç kölelerine Nurettin'i hamama götürmelerini ve çok iyi bir banyo yapmasını sağlamalarını emretmiş. Vezir ona kendi giysilerinden en güzel bir giysiyi hediye etmiş. Sonra da ona yıkanması için havlular, peşkirler, bakır leğenler, buhurdanlıklar ve gerekli tüm eşyayı göndermiş. Nurettin yıkanmış, yeni giysiye bürünerek hamamdan çıkmış. Onun güzelliğine ve yaradanının kudretine hayran olan halkın bulunduğu sokaklardan geçerek vezirin sarayına gitmiş. Katırından inmiş ve vezirin huzuruna çıkmış ve elini öpmüş. Bunun üzerine vezir, fakat öyküsünün bu noktasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek her zamanki gibi yavaşça susmuş ve o gece daha fazla konuşmak istememiş. Fakat 20. gece gelince Şehrazat sözünü sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki vezir onu görünce ayağa kalkmış ve onu büyük bir sevinçle karşılamış ve de ona, git oğlum, koş ve karının yanına gir ve mutlu ol. Yarın seninle sultanın huzuruna çıkarız. Şimdi sana Tanrı'nın tüm lütuflarının ve iyiliklerinin senin üstüne olmasını dilemekten başka söyleyeceğim yok demiş. Bunun üzerine Nurettin, kayınbabası vezirin elini bir kez daha öpmüş ve genç kızın dairesine girmiş ve orada olanlar olmuş. İşte Nurettin'in başına gelenler bunlar. Kahire'de bulunan kardeşi Şemseddin'e gelince, onun öyküsü de şöyle. Piramitler kıyısına ve oradan da başka yerlere Mısır Sultanı ile birlikte giderek gerçekleştirdiği gezi bitince eve dönmüş. Orada kardeşi Nurettin'i bulamayarak çok tedirgin olmuş. Nurettin'den hizmetçilere haber sorunca ona, sen sultan ile birlikte buradan ayrılınca aynı gün Efendimiz Nurettin şatafatlı biçimde tören günlerindeki gibi koşumlanmış katırına bindi ve bize, Kalyubiye'ye gidiyorum. Orada birkaç gün kalarak göğsümdeki daralmayı gidermeye çalışacağım. Beni hiçbiriniz izlemeyin dedi demişler. Ve o günden beri ondan hiçbir haber alamadık diye eklemişler. Bunu duyan Şemseddin, kardeşinin yokluğundan büyük bir acı duymuş ve gün geçtikçe acısı çoğalmış. Sonunda büyük bir üzüntüye kapılmış ve kuşkusuz onun ayrılışının sultan ile geziye çıkmamdan önceki gün ona söylediğim katı sözlerden başka nedeni yok. Büyük bir ihtimalle onu benden kaçmaya iten budur. Bu değerli kardeşe ettiğim haksızlığı gidermem ve onu arayıp buldurmam gerekir diye düşünmüş. Ve Şemseddin hemen sultanın huzuruna çıkmış ve durumu ona açıklamış. Sultanın mührüyle damgaladığı mektuplar yazmış ve atlı Tatarlarla bunları her yana, her ülkedeki komutanlarına yollamış. Bu mektuplarda Nurettin'in kaybolduğunu ve onu her yerde aramalarını bildirmiş. Fakat bir zaman sonra tüm Tatarlar sonuç alamadan geri dönmüş. Çünkü hiçbiri Nurettin'in bulunduğu Basra'ya gitmemiş imiş. Bunun üzerine Şemseddin üzüntüden kahrolarak kendi kendine, ''Bütün bunlar benim hatam yüzünden oldu. Bir parça akıllıca ve tedbirlice davransaydım bunların hiçbiri olmazdı.'' diye söylenmiş. Ama her şeyin bir sonu olduğu gibi Şemseddin de sonunda teselli bulmuş ve bir süre sonra Kahire'nin büyük tacirlerinden birinin kızıyla nişanlanmış. Ve bu genç kızla evlilik sözleşmesi yaparak onunla evlenmiş ve olan olmuş. Ve büyük bir rastlantıyla Şemseddin'in gerdek odasında karısına girişimde bulunduğu gece Basra'da Nurettin'in vezirin kızı olan karısının odasındaki girişimi aynı anda olmuş imiş. Yarattıklarının bahtına sahip olduğunu göstermek için Tanrı, iki kardeşin evliliklerini aynı geceye rastlatmış. Dahası, her şey iki kardeşin kavgalarından önce düşündükleri gibi olmuş. İki kadın da aynı gece hamile kalmışlar ve aynı gün aynı saatte çocuklarını doğurmuşlar. Mısır veziri Şemseddin'in karısı, Mısır'da güzellikte bir eşi daha bulunmayan bir kız çocuğu doğurmuş. ve Basra'da Nurettin'in karısı da zamanında tüm dünyada eşi bulunmaz güzellikte bir oğlan çocuğu doğurmuş. Şairin dediği gibi. Çocuk, zarif değil mi? Ve de ince. Ya boyu? Onun ağzından iç. İç o ağzı ve dolu bardakları ve taşan sürahileri unut. Dudaklarından iç. Yanaklarının tazeliğinde susuzluğunu dindir. Gözlerinin kaynağında yansımanı bul. Ve şarapların pembemsiliğini, kokusunu, tadını, tüm baş döndürücülüğünü unut. Eğer güzellik başlı başına bu çocukla boy ölçüşmeye gelseydi, utanarak başını eğerdi. Ve sen eğer ona, ey güzellik ne dersin, sen hiç benzerini gördün mü diye sorsan, sana, onun gibisini mi, gerçekte asla diye yanıt verecektir. Nurettin'in oğlu güzelliği dolayısıyla Hasan Bedrettin adıyla anılmış. Hasan, güzel, Bedrettin, dinin dolunayı anlamındadır. Doğumu büyük halk şenlikleriyle kutlanmış ve doğumundan 7 gün sonra gerçekten şah oğullarına yaraşır şölen ve ziyafetler verilmiş. 18. ayrımın sonu sayfa 227.